Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 25 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 23 Ağustos 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ebu Ali Sina'yı anma günü ve Salman Rushdie kendi şeytani bıçaklarının yaralısı adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sitesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İranlı öğrencilerin Dünya Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarını kazanmasını tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Iraklı siyasi partileri ülkenin sorunlarını çözme çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Afrika turuna çıktı. General Hacızade, İran'ın bugün füze ve insansız hava aracında ihracatçı konumuna geldiğini söyledi. Lübnan Hizbullah lideri Nasrullah Direniş'in 2000'deki zaferinin Büyük İsrail projesine sona erdirdiğini söyledi. Amerika Senatı Dış İlişkiler Komisyonu, Amerika'nın Türkiye'ye F-16'nın satışına karşı çıktı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İranlı öğrencilerin Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarında şampiyon olması nedeniyle yayımladığı mesajda, İran'ın üstün yetenekli çocukları bir kez daha ülke, bilim ve kültür tarihine yeni bir altın sayfa ekledi ifadesini kullandı. Parlak Yetenekler Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İranlı öğrenciler Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde düzenlenen 15. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarının altın ve gümüş madalyalarını kazandı denildi. İran Cumhurbaşkanı, İranlı öğrenci takımını Dünya Öğrenci Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarında birinciliği kazandıkları için tebrik eden mesajında şunları yazdı. İran'ın kültürlü ve azimli çocukları, ülkenin iftihar dolu karnesine bir kez daha altın bir yaprak ekledi. Reisi, bütün öğrencileri ve onların bu başarıyı kazanmasında emeği geçen bütün öğretmen ve diğer rolü olanlara teşekkür ederken, Allah'ın lütfuyla bu başarıların devamının gelmesini temenni etti. Bu arada İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf da İranlı öğrenci takımını Gürcistan'daki başarılarından dolayı tebrik etti.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Irak'ın tüm ana siyasi akımları diyalog ve etkileşim yoluyla mevcut siyasi sorunlardan çıkış yolu üzerinde anlaşmalıdır dedi. Reisi dün Irak Başbakanı Mustafa El-Kazim'in telefonuna cevaben yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ta birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi. Irak'ın tüm ana siyasi akımları diyalog ve etkileşim yoluyla mevcut siyasi sorunlardan çıkış yolu üzerinde anlaşmalıdır. İran Cumhurbaşkanı Irak hükümetinin bölgenin siyasi iklimini iyileştirme hamlelerine ilişkin olarak yapılan anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğinin de altını çizdi. Reisi ayrıca Irak Başbakanı'nın Hüseyin'i Erbay'ın merasimiyle ilgili verdiği söze atıfta bulunarak İranlı ziyaretçileri kolaylıkların sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de İran'ın bölge ve dünyadaki rolüne temasla bölgesel ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve seviyesinin yükseltilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Bağdat'taki İran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Hüseyin'i Erbay'ın merasimlerinin yakışır bir şekilde düzenlenmesi için gerekli koordinasyonun yapılmasına vurgu yaptı. İran'ın dün verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün İran'ın Irak'taki Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık ile görüşmesinde ondan Irak'taki son gelişmelerle ilgili bilgi aldı ve aynı zamanda Erbayin ile ilgili olarak yapılacak programla bilgilendirildi. Görüşmede Emir Abdullahyan, Irak ile ilişkiler alanında gerekli tavsiyelerde bulunurken, Erbayin programlarının layıkıyla düzgün bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı ve Irak hükümeti ve halkının bu konudaki değerli gelişim ve işbirliğini takdir etti. Hicri kameri takvime göre 20 Sefer 1444, miladi 17 Eylül 2022 Erbayin yıl dönümüdür. Erbayin, Hazreti Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela çölünde şehit edilişlerinin 40. günü yıl dönümüdür. Bu münasebetle her yıl Kerbela'da milyonluk kitlelerin katılımıyla Erbayin anma merasimleri düzenlenirken her yıl başta İran olmak üzere çeşitli ülkelerden Şii Müslümanlar ve Ehl-i Beyt aşıkları Kerbela'ya gitmektedir.
Ukrayna'nın İran Büyükelçisi Tahran'daki görevinin sona ermesi münasebetiyle yaptığı açıklamada İran'ın savaşa karşı tarafsızlığı ve muhalefetini takdir etti ve İran şirketlerinin savaşta tahrip olan bölgeleri ve altyapı tesislerini yeniden inşa etmeye davet etti. Ukrayna'nın İran Büyükelçisi Sergey Bordelyak dün İran'daki görevinin sona ermesine münasebetiyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüştü. Bu görüşmede Ukrayna Büyükelçisi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yardım ve işbirliği için İran Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür etti. Ukrayna Büyükelçisi ayrıca İran'ın tarafsız konumunu ve İran'ın savaşı muhalefetini takdir etti ve İran şirketlerinin savaşa tahrip olan alanları ve altyapı tesislerini yeniden inşa etmeye davet etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı çok sayıda telefon görüşmesine değinerek İran'ın savaşın devam etmesine karşı olduğunu yeniledi ve bu yönde her türlü yardıma ve işbirliğine hazır olduğunu ilan etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Afrika turu kapsamında dün Mali'ye gitti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün düzenlediği basın toplantısında Emir Abdullahyan'ın Mali, Tanzanya ve Zanzibar kapsamında Afrika turuna çıkacağını duyurdu. Kenani, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin genişletilmesi bizim için her zaman çok önemli olmuştur dedi. Daha önce Güney Afrika'nın Tahran Büyükelçisi Vika Mazwi Kumalo, İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın iki ülkenin ortak ekonomik komitesine katılmak üzere Ekim ayında Güney Afrika'ya gideceğini açıklamıştı. Emir Abdullahyan, Afrika turuna çıkmadan önce yaptığı açıklamada 13. hükümeti dış politikasının dünyanın tüm bölgelerini Asya ve komşuları ile Afrika kıtası dahil bazı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine odaklanmak olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan Mali'den sonra Tanzanya'ya, oradan da Zanzibar'a geçecek.
İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Hacızade, geçmişe bugün sahip olduğumuz askeri gücün hiçbirine sahip değildik, şimdi ise füze ve İHA ihracatçısıyız dedi. Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, dün İran'ın Meşhed Firdevsi Üniversitesi yetkilileri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantı yaptığı konuşmada İran'ın yıllardır düşmanlarca çok yönlü bir savaşa şahit olduğunu belirterek İran'ın füze gücüne atıfta bulundu ve şöyle dedi. Batılılar füze ve drone müzakerelerinin İran'ın nükleer meselesinden daha önemli olduğunu söylüyorlar. Bu mesele elbette rastlantı değil. Zira bunun temelinde İran'ın bu gücünü kendi iç dinamikleri ve bilgiye dayanması bulunuyor. General Hacızade, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Amerikan terör güçlerince şehit edilen komutanı General Kasım Süleymani'nin şahsiyetine de atıfta bulunarak şöyle dedi. Şehit Süleymani direnişe, cihada ve sabra inanıyordu.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı 2022 Moskova Otomobil Fuarı, İran ve Rusya arasındaki otomobil borsalarında ve ilgili endüstrilerde bir dönüşümün başlangıcı olabilir dedi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Emin Fatemi Emin, dün fuarın açılışında yaptığı konuşmada bu fuar İran ve Rusya arasındaki otomotiv borsaları ve ilgili sektörlerdeki dönüşümün başlangıcı olabilir dedi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, Rusya ile ilişkilerin her alanda gelişmesini umduğunu belirtirken, birkaç hafta içinde İran'ın inşaat malzemeleri fuarının Moskova'da açılacağını söyledi. Otomobilite Moskova 2022 adlı 26. Rusya Uluslararası Otomobil ve Yedek Parça Fuarı 22-25 Ağustos tarihleri arasında Moskova Uluslararası Fuar Merkezi'nde 18 ülkeden yaklaşık 600 firmanın katılımıyla ve 30 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilecektir. Fuarda İran'da 1700 metrekarelik özel salon ve 900 metrekarelik standla etkin bir şekilde yer alacak.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçı nükleer programı hakkındaki koruma iddialarını bir kez daha tekrarladı. Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Siyonist Rejim İsrail'in İran'ın nükleer programı hakkında ileri sürdüğü bazı iddiaları dikkate almış ve tekrarlamıştır. Tahran ise bu iddiaları asılsız olarak değerlendirmekle birlikte reddetmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi dün CNN televizyonuna yaptığı açıklamada İran'ın bazı yerlerdeki araştırmalarla ilgili kanıtlanmamış iddiaları bir kez daha tekrarladı. Grossi'nin bu iddiaları nükleer anlaşmanın taraflarının Amerika'dan nükleer anlaşmayla ilgili cevabı bekledikleri bir zamanda geldi. 4 Ağustos'ta Viyana'da başlayan Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılmasına odaklanan yeni müzakere turu 8 Ağustos'ta sona ermişti. Bu müzakere turunda Viyana müzakerelerinde Avrupa Birliği Koordinatörü Enrico Mora tarafından çeşitli önerilerde bulunuldu. İran İslam Cumhuriyeti 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği'nin önerilerine ilişkin cevabını ve değerlendirmelerini iletti ve Amerika'dan cevap beklediğini duyurdu. Amerikalı yetkililer İran'ın tekliflerini aldıklarını ve değerlendirdiklerini söylediler. Joseph Borrell, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın Avrupa Birliği'nin tekliflerine verdiği cevabın makul olduğunu duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Afganistan halkına özellikle Logar eyaletindeki son sel hadisesinde ölenlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi. Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Logar vilayetinde iki gün önce akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca evde yıkıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Afganistan'ın çeşitli illerinde meydana gelen ve birçok kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açan şiddetli selden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziyelerini bildirdi.
Lübnan Hizbullah'ın Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, pazartesi gecesi yaptığı konuşmada, direnişin 2000'deki zaferi Büyük İsrail Projesi'ni sona erdirdi dedi. Hizbullah kuruluşunun 40. yıl dönümü Erbaun Rebia Festivali'nin kapanış töreninde konuşan Seyit Hasan Nasrullah şöyle dedi. 2000 zaferinin Büyük İsrail projesini sona erdirdiği ve yenilmez orduyu mağlup ettiği için 1982 öncesi ve sonrası direniş faaliyetleri arasında derin bir bağlantı var. Pazar gecesi Siyonist medya Lübnan Hizbullah'ın saldırılarından korktukları için işgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist rejim çağrısı üzerine bir acil durum ilan edildiğini yazmıştı. Siyonist medyanın haberlerine göre önümüzdeki günlerde Siyonist rejim güçlerinin kitlesel çağrıları devam edecek. Siyonist ordunun çağrısı Hizbullah lideri Nasrullah'ın Siyonist rejime karşı uyarısından birkaç gün sonra geldi. Nasrullah bu uyarısında barış ya da gerilim denklemine vurgu yapmış. Lübnan hükümetinin talepleri gerçekleşirse barışa, Lübnan hak ettiği haklara kavuşmazsa gerilime doğru ilerleriz demişti. Nasrullah ayrıca Lübnan hükümetinden gaz sahasını ve Lübnan sınırlarını ve Amerikalı ara bulucuyu görmezden gelmesini istedi ve Amerika'nın Lübnan elçisi zaman kaybetmekten başka bir şey yapmamış ve aslında fırsatını da kaybetmiştir ifadesini kullandı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Suriye meselesine değinerek Suriye direniş ekseninin temeli istikrarın cephesi ve ırkçı İsrail'in şartlarına teslim olmaya muhalefettir dedi.
Gazze'de Hamas ve Filistin İslami Cihat hareketlerinin liderleri arasında önemli bir görüşme yapıldı. İslami Direniş Hareketi Hamas ve İslami Cihat Hareketi, ortak operasyon odasının bir ulusal başarı olduğunu, başta Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları olmak üzere tüm direniş hareketlerini kapsadığını, işgale karşı mücadelede ortak bir çerçeve oluşturduğunu, bağımsızlık ve yurda dönüş gerçekleşinceye kadar aktif rolünü sürdürülebilmesi için onu güçlendirmeye çalışacaklarını dile getirdi.
Amerikan terörist güçlerinin Suriye petrolünü çalmaları devam ederken son bir habere göre Amerika ve himayesindeki terörist güçler 137 petrol tankerinden oluşan bir konvoyla yasa dışı El Mahmudiye kapısından petrolünü çıkardı ve Irak'taki askeri üslere taşıdılar.
Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez F-16 savaş uçaklarının Türkiye satışına karşı çıktı. Türkiye, Amerika'dan 40 adet F-16 savaş uçağı satın almak ve elindeki diğer 80 adet F-16'yı modernize etmek istiyor. Amerika Başkanı Joe Biden, Kongre'den bu savaş uçaklarının Ankara'ya satışını onaylamasını isterken, Kongre Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez bu satışa karşı çıktı.
Batı'nın Rus karşıtı yaptırımları yoğunlaşırken, Türkiye, Rusya'dan petrol ithalatını neredeyse iki katına çıkarttı. Türkiye, Rusya'da yaptığı petrol ithalatını arttırırken Avrupa Birliği'nin açığını da kapattı. Finansal piyasa verileri ve altyapı sunan Refinitiv Econ firmasının verilerine göre Türkiye'nin Rusya'dan 2022 yılında ithal ettiği petrol miktarı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla 2'ye katlandı. 2021 Ağustos ayına kadar günde 98 bin varil ithal ederken bu rakam Rusya'dan ithal edilen Ural ve Sibirya hafif petrolde dahil bu yıl içinde günde 200 bin varili geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun radar sistemleriyle insansız hava araçlarının imha edildiğini ve Ukrayna ordusunun HIMARS roketlerini hedef aldığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, dün yaptığı açıklamada Rus hava savunması Donetsk Cumhuriyeti'nin Yegrovka, Blagodoneha ve Stepanio kasabalarında 5 Ukrayna uçağının yanı sıra 8 HIMARS roketini düşürdü dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Dugin'in ailesine Darya Dugan'ın bombalı saldırıda ölmesi sebebiyle taziye mesajı gönderdi. Putin, Dugina'nın içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesine patlatılma sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Dugin ailesine telgraf göndererek taziyelerini bildirdi. Bu arada Rusya Federal Güvenlik Servisi patlamanın failinin Estonya'ya kaçan bir Ukrayna vatandaşı olduğunu bildirdi.
ve doların düşmesi ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarında daha fazla artış beklentisi nedeniyle altın fiyatı son 3 haftanın en düşük değerine ulaştı. Reuters'in aktardığına göre dün dünya piyasalarında her ons altının satışı 17 dolar 6 sent düşüşle 1730 dolara geriledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın ulusal iktidarı ve caydırıcılığın artmasında savunma sanayinin rolü hakkında. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, 31 Ağustos Ulusal Savunma Sanayi Günü eşliğinde yaptığı açıklamada, ülkenin savunma kapasitelerinin artması ve genişletilmesinin, ulusal güç ve iktidar ve caydırıcılık gücünün bileşenlerini geliştirmeyi başardığını belirtti. Tümgeneral Bagheri şöyle devam etti. Ülkenin savunma alanındaki yetenek ve kaynaklarının büyümesi, mükemmelliği ve gelişimi, hem de istikbar cephesi, bölgesel ve bölge dışı düşmanların maksimum baskı ve tehditleri altında, kara, deniz, hava, uzay, füze, İHA ve siber alanlarının sembolü sayılan akıllı ve verimli askeri sistemler olmak olarak kabul edilen muhteşem ve sayısız kabiliyetler ve getirileri, Aziz İran'ın ulusal güç ve otoritesinin bileşenlerini geliştirmeyi başaracak kadar ilerledi ve ülkenin caydırıcılık gücünü pekiştirerek İran ve İranlılara yönelik her türlü çarpık düşünce ve hesap hatasına karşı düşmanları uyarmakla kalmaz, aynı zamanda dünyanın önde gelen ve prestijli güçlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayinin başarılarından faydalanmasını sağlar. İran'ın savunma gücü bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel bir güç olarak bilinmesini sağlayacak şekilde önemli bir gelişme göstermişken, güvenilir bir caydırıcılık yeteneği yaratarak kendisini herhangi bir uluslararası tehdide karşı savunma yeteneğine sahiptir. İran'ın savunma stratejisinin etkin caydırıcılık üzerine kurulu olduğu düşünüldüğünde, savunma sanayi bu konuda belirleyici bir rol oynamaktadır. İran her türlü kara, hava ve deniz askeri teçhizatını inşa etme alanında büyük başarılar elde ederek dünya çapında yerli askeri teknolojiye sahip bir ülke olarak tanınıyor.
İran'ın son yıllarda kat ettiği göz arıcı ilerlemeler İran'a silah yaptırımına karşı mücadele ve savunmada kendine yeterli hale gelerek caydırıcı güç oluşturmak bağlamında yapılmıştır. Ayrıca güçlü silahlı kuvvetlere sahip olmak bu kuvvetlerin savunma sanayinin ilk ve en önemli görevi olarak kabul edilen en son askeri teçhizat ve güncel silahlarla donatılmasını gerektiriyor. Savunma Bakanlığı Koordinatör Yardımcısı Amiral Mehdi Hacı Emiri, İran'ın savunma sanayisinin tersine mühendislikten tasarım, yapım ve üretim aşamasına geldiğine işaretle İran'ın denizaltıdan her türlü İHA ve balistik füze inşa etmeyi başardığını ifade ederek İran'ın 2000 savunma ürünü yapmakta dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Savunma sanayi İran'a dayatılan savaş dönemi ardından kendine yeterli hale gelmek bağlamında hem İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve hem de silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan çeşitli silahlar ve teçhizatları tasarlayarak yapımı bağlamında adım atarak ilerlemiştir. İran'ın caydırıcılığının temel direklerinden biri farklı menzillere sahip her türlü balistik füzeyi içeren balistik füze cephaneliğinin oluşturması ve geliştirmesidir. İran'ın caydırıcılığının bir başka boyutu da asimetrik savaştır. Yine savunma sanayi bu tür savaşları gerçekleştirmek için gerekli teçhizat ve silahların sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Savunma sanayinin bir diğer faaliyet alanında savaş uçakları, muharebe ve lojistik gemileri, füze sistemleri, zırhlı araçlar ve silahlı kuvvetler için İHA'lar gibi büyük silahların imalatıdır. Savunma sanayi ayrıca motor, sensörler, elektronik teçhizat, radar ve diğer ileri teknoloji teçhizat alanında modern teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada İran'ın savunma sanayi teknolojik ilerlemelerini sivil sektörün hizmetine de sunmuştur. Bu da İran'ın endüstriyel ilerlemesinde ve dışa bağımlılığını sona erdirmede önemli bir rol oynamıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin cinayetlerini protesto için Filistinli esirlerin açlık grevi ile ilgili. Siyonist rejim hapishanesindeki Filistinli esirler, Siyonist yetkililerin cezaevlerindeki acımasız uygulamalarını protesto etmek için dün açlık grevini başladılar. Hali hazırda 4600 Filistinli Siyonist rejimin hapishanelerinde esir bulunuyor. Filistinli esirlere yapılan işkence ve eziyet Siyonist rejim yetkilileri tarafından devam etmekle kalmadı, hatta daha da artmakta. Aslında Siyonistler ile Filistinliler arasındaki gerilim ve çatışma ne zaman artarsa Filistinli esirlere yönelik işkence de artıyor. İsrail rejimi hapishanelerindeki Filistinli esirler sürekli olarak bir hücreden diğer hücreye ve bir hapishaneden diğer hapishaneye naklediliyor. Filistinli esirlere yönelik işkence yoğunlaşırken Filistinli esirler Siyonist yetkililerin cezaevindeki acımasız eylemlerini protesto etmek için dünden itibaren açlık grevine başladılar. Siyonist rejimdeki Filistinli esirlerin grevinin amacı cezaevi yönetimini anlaşmaların uygulanması konusunda baskı yaparak kendi haklarını ve özellikle esirlerin koşullarının iyileştirilmesi taleplerinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Açlık grevi, Filistinli esirlerin kendi seslerini dünya kamuoyuna duyurmaya ve Siyonist rejimin cezaevlerindeki cinayetleri ifşa etmek için mecbur kaldıkları yollardan biridir. 2019'da 400'den fazla Filistinli mahkum gözaltı koşullarını protesto etmek için 9 gün boyunca yemek yemeyi reddederek açlık grevine başladı. Serbest bırakılan esirlerden ve Batı Şeria'daki Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden olan Şeyh Hıdır Adnan, Filistinli esirlerin açlık grevi hakkında yaptığı açıklamada, "Açlık grevi, Filistin işgali altındaki mazlumların sesini dünyaya duyurmanın onurlu bir yoludur," dedi.
Önemli olan nokta Siyonist rejimin Filistinli tutsaklardan bile korkmasıdır. Geçen yıl Eylül ayında uzun süreli hapis cezasına çarptırılan İslam Cihat Hareketi'nden 5 Filistinli esirle birlikte El Fethi Hareketi'ne bağlı bir diğer esir, Siyonist rejimin en önemli güvenlik hapishanelerinden biri olarak kabul edilen işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde El Calbu cezaevinden kaçmayı başarmışlardı. Gerçi korsan rejim bir süre sonra onları tutukladı ama onların bu en güvenli hapishaneden tünel kazıyarak kaçması dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Bir diğer önemli konu ise esirler meselesinin Filistin'i tüm gruplar arasında bir birlik unsuru haline gelebilmesidir. Çünkü neredeyse Filistinlerin birçoğu korsan İsrail cezaevlerinde esir olmanın acı tecrübesine sahiptir. Bu bağlamda dün Siyonist rejim cezaevlerinde bulunan Filistinli esirlerin açlık greviyle eş zamanlı olarak esirler aileleri Gazze'de Uluslararası Kızıl Haç Ofisi önünde oturma eylemi düzenlediler. Filistinli esir ailelerinin Gazze'deki bu oturma eylemleri sırasında İran Pres muhabirine açıklamada bulunan Filistin İslam Cihat Hareketi üst düzey lideri Davut Şahap, Filistin halkı ve Filistinli tüm grupların Filistinli esirlerin meşru haklarını yerine getirmesine kadar İsrail rejimindeki Filistinli esirlerin mücadelesini desteklemek için birleşmiş olduklarını ifade ettiler. Bu arada El Alem Haber Kanalı'nın Ramullah'taki muhabiri Faris Aserfendi de Filistinli esirlerin dosyalarıyla ilgili yeni ve önemli gelişmelerin yaşanma ihtimalinden söz etti. Zira Filistinli esirlerin açlık grevine girmeleri durumunda konu artık sadece esirlerin meselesi olmayacak. Mesele tüm Filistin halkının meselesine dönecek. Zira açıklanan istatistiklere göre 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli Siyonist rejim cezaevlerinde esir olmayı tecrübe etmiştir. Bu da Filistin halkının %20'sini oluşturuyor. Bu yüzden bu konu çok hassastır ve Gazze Şeridi'yle Batı yakada büyük halk hareketlerine sebep olabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi bir Şehriver 1401 Hicri Kameri 25 Muharrem 1444 ve miladi 23 Ağustos 2022 Salı. ...1349 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Muharrem 95 yılında bir rivayete göre İmam Seccat ve İmam Zeynul Abidin olarak meşhur olan Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam şehit düştü. Hazreti Resulullah Efendimizin torunu ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İmam Seccat Hicri Kameri 38 yılında Medine'de dünyaya geldi ve Kerbela faciasında aziz babasının düşmanlar tarafından hunharca şehit edilmesinin ardından imamet makamına ulaştı ve risaletinin önemli bir bölümünü Kerbela kıyamının hedeflerinin açıklanmasına tahsis etti. İmam Seccad Aleyhisselam İslami kültür ve medeniyetin temellerinin atılmasında ve Kur'ani talimlerin yayılmasında yoğun çabalarda bulundu. İmam Seccad Aleyhisselam'ın İslam dinine değerli hizmetlerinin değeri de dua kalıbındaki kalıcı konular, özellikle yegane yaratanla olan ilişkiler ve ahlaki konuları beyan etmesidir ki bu değerli sözler Sahife-i Seccadiye adlı kitapta yer almaktadır. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi bir Şehriver 1377'de İnkılapçı Mücadeleci ve İslami Koalisyon Partisi üyelerinden Seyyid Esedullah Laciverdi Münafıklar Örgütü tarafından şehit edildi. İslami Koalisyon Partisi üyelerinden Seyyid Esedullah Laciverdi Hicri Şemsi 1314'te Tahran'da dünyaya geldi. İran halkının İmam Hümeyni liderliğindeki İslami hareketinin başlamasıyla Şehit Laciverdi bu harekete katıldı ve 1341'de İslami Koalisyon Cemiyeti'nin oluşmasında önemli rolü vardı. Şehit Laciverdi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Doktor Beyişli tarafından İslam İnkılabı savcılığına atandı ve ardından İran Hapishaneleri Teşkilatı Başkanı oldu. İslam İnkılabı'na düşman olan münafıklar Laciverdi'yi çalıştığı yer olan Tahran'daki Büyük Pazar'da 63 yaşında şehit etti. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi bir Şehriver 1369'da İranlı ünlü gazeteci ve üniversite hocası Doktor Perviz Natil Hanleri vefat etti. Farsçanın önde gelen çehrelerinden olan Doktor Perviz Natil Hanleri Hicri Şems'i 1292'de dünyaya geldi ve 1322'de Fars Edebiyatı dalında doktorasını aldıktan sonra Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı seçildi. Üstad Hanleri, araştırma ve telif işleriyle uğraşmasının yanı sıra bilimsel ve edebi dergisi olan ve İran kültürü ve edebiyatı için yol gösterici dergi olan Soheni yayınlattı. Kültür Kurultayı, Edebiyat ve Sanat Müessesi, Dil Kurultayı, Şehname Kurultayı, Felsefe ve Hikmet ve Asya Kültürel Belgeleri Encümeni'nin kurulmasını sağladı ki İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra bunların hepsi birleştirildi. Doktor Perviz Natil Hanleri nihayet 77 yaşında vefat etti. Hicri Şems'i bir şehri ver, Ebu Ali Sina lakaplı Hüseyin bin Abdullah'ı anma günüdür ve bugün İran takviminde Tabipler Günü olarak belirlenmiştir. Ebu Ali Sina Hicri Kameri 3 Safer 370'te Behl kentinde dünyaya geldi ve İslam dünyasının en ünlü ve etkileyici hekimlerinden sayılmanın yanı sıra İran'ın en meşhur filozof ve bilim adamıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Un fiyatı sabitlendiyse ekmek zamları niye bitmiyor?
Aydınlık.
İş dünyası seçimleri için top işaret verdi.
Karar.
Bahçeli'den kazanlara ilişkin açıklama. Eğer varsa esrar perdesi aralanmalı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 21 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde elinizi vicdanınıza koyun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 21. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, bu 21 yılın 20 yılında iktidarda idi. 2002 yılında yapılan seçimlerde oyların %34 ile meclisteki sandalyelerin %66'sını alan AK Parti 7 Haziran 2015 seçiminde meclis çoğunluğunu kaybetti ancak Kasım'da yapılan seçimlerden yine birinci parti olarak çıktı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kuruluş yıl dönümünde Genel Başkanı Erdoğan'ın elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Sözü dikkat çekiciydi. Peki durum öyle mi? Ülkede korku iklimi sürdüğü sürece özgür bir Türkiye'den bahsetmek mümkün mü? Basın hürriyetinden düşünce hürriyetine kadar pek çok alanda gerilmenin olduğu ortada. 2021 yılı Dünya Özgürlük Raporu'na göre 210 ülke arasında Türkiye 32 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer aldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre de Türkiye bir önceki yıla göre 4 sıra yükselerek 180 ülke içerisinde 149. sırada yer aldı. Türkiye'nin internet özgürlüğü kategorisindeki durumu 100 üzerinden 35 puanla yine özgür değil olarak nitelendi. Başka araştırma saymaya gerek var mı? Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle de demokratik ülke olmada geri gittiğini söylemeye bile gerek yok. Demek ki Türkiye ne demokratikleşme ne de hürriyetler konusunda daha iyi bir seviyede değil. Araştırmalar da bunu gösteriyor.
Esfender Korkmaz 21 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde Mülkiye Çarpar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasanın 35. maddesine göre herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Söz gelimi devletin vergi alması da mülkiyet azalmasına neden olur ve fakat vergi verenin de yararlandığı kamu hizmetlerinin görülmesi içindir. Mülkiyet hakkı zedelenmez. Bir araziden yol geçerse veya kamu altyapı yatırımı yaparsa devlet bedelini vererek araziyi kamulaştırabilir. Çünkü yolu herkes parasız kullanıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Siyasi iktidar başkanlık sisteminden sonra dolaylı yollardan mülkiyet hakkını ihlal etmeye başladı. Mevzuat, sanayi kuruluşlarının kendi tüketimlerinin gerektirdiği kurulu güçten daha fazla kurulu güce sahip olduğu için lisanssız olarak güneş enerjisi santrali GES kurma ve fazla elektriği sisteme satmaya imkan tanıyordu. Yine yönetmeliğe göre 1 milyon kilovatlık aşan üretimler yekdeme bedelsiz katkı olarak verilecek. İhracatçının kazandığı döviz üzerinde tasarruf ve mülkiyet hakkına dolaylı yoldan sınır getirildi. TL reskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinin %40 Merkez Bankası'na satış koşuluna ilave olarak en az %30'unu da çalıştığı bankaya satmayı taahhüt edecek. Şirketlerin kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. TLRR faiz oranı %-37'dir. Yani parasını TL'de tutanların 100 lirası bir yıl sonra satın alma gücü olarak 63 liraya dönüşüyor. Bu yolla tasarruf sahibi bankalara ve devlete usulsüz ve haksız vergi ödüyor. Böylece bankalar ve devlet mülkiyete el koymuş oluyorlar. Yap işlet devret modelinde yatırımcı köprü yol geçit yapar. Kullanandan para alarak bir süre çalıştırır. Süre sonunda yatırım devlete kalır. Kamu özel işbirliği yatırımları ile geçenden yüksek ücret, geçemeyenden bütçe garantisiyle vergi şeklinde ücret alınıyor. Aslında devlet bu altyapı yatırımlarını yapmak için vergi alıyor. Kendinin yapması lazımdır. Dahası yap işlet devret alternatif yatırım şeklinde yapılsaydı bu köprü ve yolları kullanmayanlar mali yük altına girmeyecekti. Eğer bu yolları kullananlar için ve yüksek karlar için vergi ödüyorsak, bu aynı zamanda vergi yoluyla mülkiyete el koymaktır. Aynı zamanda toplumdan bazı kişi ve kimselere kaynak aktarmak demektir. Bankadan kredi alanlar döviz almayacağım diye taahhüt veriyor. Eğer piyasada döviz spekülasyonu varsa bunun sorumlusu %79,8 enflasyon varken Merkez Bankası faizini %13'e indiren hükümettir. Ama aynı hükümet vatandaşın tasarruf hakkına sınır getiriyor. İktidar ve muhalefet bir oldu, konut kiralarına %25 artışla sınır getirdi. Enflasyon %79,6 iken konut kiralarına %25 sınır getirmek, mal sahibinin gelirine el koymak ve mal sahibinden kiracıya haksız gelir aktarmak demektir. Normal demokratik ülkelerde devlet konut mülkiyetine saygı duyar, dokunmaz ama kiracıya kira yardımı yapar. Bu uygulamalar nedeniyle yerli ve yabancı bankada dövizi olanlar acaba hükümet dövize el koyar mı diye tartışıyor. Bu nedenle sermaye gelmiyor ve çıkıyor. Kriz derinleşiyor. Devletçilikle bu uygulamaları karıştırmamak gerekir. Devletçilikte devlet altyapı yatırımlarını devletin kendisi yapar. Kıt malları ve ithal girdiği için alternatif üretimi kendisi yapar. Yoksula kira yardımı yapar, mülkiyet hakkına daha çok korur. Mülkiyet hakkına dolaylı veya doğrudan müdahale etmesi ve geçim sıkıntısı siyasi iktidarı dönüşü olmayan bir sona getirdi.
Tahran Radyosu.
İrfan Hüseyin Yıldız 21 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Bu neyin inadı?" başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 18 Ağustos toplantısında politika faizini 100 baz puan indirdi ve %14'ten %13'e çekti. Orandaki bu değişim önemli mi? Hiç önemli değil. Çünkü enflasyonun çok altındaki negatif politika, faiz oranları, para politikası aracı olarak işe yaramıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Piyasanın bu kararara aksiyon vermesi politika faizinin seviyesinden ziyade yapılan açıklamaya bağlı niyetin ortaya çıkması olması ve bizlere yansıyacak olan sonuçların giderek hepimizi daha fazla korkutuyor olması ile ilgilidir. Enflasyonun serbest uçuşta bırakılıyor olması bir tercihtir ama sürdürülebilir değildir. Türkiye'nin onda birinde daha az enflasyonu olan ülkeler enflasyonla öncelikli olarak mücadele ederken iktidar havaya bakıp ıslık çalıyor. Ekonomi çöküyor ve bizler de fakirleşiyoruz. Daha ne olsun? Bu iktidarın yaptıklarını iktisat teorisi üzerinde konuşmaya çalışmak artık çok zorlaştı. Teori açık olarak enflasyonun faizler genel seviyesini belirlediğini söylüyor. Bunu tersinden okumak, ters yoldan otobana girmek gibi sonuçlar veriyor. Merkez Bankası'nın politika faizini indirmeye başladığı Eylül 2021'den beri piyasa faizleri düşmedi, yükseldi. Döviz kurları düşmedi, arttı. Cari açık azalmadı, katlandı. Enflasyon düşmedi, patladı ve ülke risk birimi CDS düşmedi, daha da yükseldi. Bu neyin inadı? Daha fazla ilerlemeden önce kısa bir teorik açıklama daha yapmak istiyorum. Serbest piyasa ekonomilerinde ekonomiyi yönetmek iki temel iktisat aracını kullanmakla mümkün olmaktadır. Bunlar para politikası ve maliye politikasıdır. Türkiye uzun yıllardır daha çok para politikası araçlarını kullanmaktadır. Peki para politikası araçları nelerdir ve uygulanmasından kimler sorumludur? Para politikası tanım olarak para arzını kontrol etme işidir. Uygulamasından sorumlu olan kurum Merkez Bankası'dır. Merkez bankalarına para arzı üzerinden fiyatlar genel seviyesini kontrol etme ve fiyat istikrarını sağlama görevi verilmiştir. Bizim Merkez Bankamızın da kanun ile tanımlanmış esas görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu temel amacı ile çelişmemek koşulu ile hükümetin iktisadi politikalarına ve büyüme istihdam amaçlarına destek olur. Merkez bankaları para arzını kontrol etmek için değişik araçlar kullanabilmektedirler. Emisyonu dışarıda bırakırsak eğer bu araçların başında faiz gelmektedir. Merkez bankaları faiz üzerinden para talebini özellikle tasarruf ve yatırım ilişkisini etkilemeye çalışırlar. Türkiye örneğine döndüğümüzde teoriye ve rasyonaliteye aykırı uygulamalar kurumlara olan güven kaybını doğurdu, beklentileri bozdu ve para politikası araçlarını işlevsizleştirdi. Merkez Bankası'nın belirlediği faiz bankaların kaynak maliyeti üzerinde az çok etki ederken kredi maliyetlerinin belirlenmesinde pek etkili olmadığı görülüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ebu Ali Sina'yı anma günü.
Değerli dinleyiciler, Ebu Ali Sina'yı anma günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde Ebu Ali Sina'nın tıbbın ve hikmetin İran'da, bölgede ve dünyada gelişmesindeki rolünü ve büyük alimin hayatını ele alacağız.
İran takvimiyle bir şehriver yani 23 Ağustos günü ünlü İranlı hekim ve doktor Ebu Ali Sina'yı anma günüdür. Her milletin tarihinde o milletin şanı ve itibarını yücelten büyük şahsiyetler ve iftihar yaratan isimler vardır. Ancak bazı milletlerde öyle büyük insanlar yetişir ki sadece o milletin değil tüm dünya milletlerinin takdirini toplar. Bilim ve ilimin bu büyük isimlere tüm insanlığın bilim ve medeniyet doğrultusundaki hareketinde derin gelişmelere neden olup doğa sırlarının keşfedilmesi için yeni kapılar ve çığırlar açmışlardır. Bu çığır açan alimlerden biri de Hekim Ebu Ali Sina'dır. O dünya çapında farklı alanlarda özellikle de tıp alanında tanınmış kalıcı bir isimdir. Bugün ise takvimlerde bu alim hekimin doğum günü dolayısıyla doktorlar günü olarak adlandırılmıştır. Bu vesileyle tüm değerli ve müşfik hekimler ve doktorlarımızı tebrik ediyoruz.
Hicri 359 yılında bilim, edep ve din ehli bir ailede Hüseyin bin Abdullah bin Sina adlı bir bebek doğdu. Çocukluk yaşından yüksek zekasını gösteren Hüseyin, babası tarafından erken yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve dini bilimler öğrenmeye yöneltildi. Zaten bilim hayranı olan babası aracılığı ile bilimsel konuşmalara ve faaliyetlere katılan Hüseyin, dönemin bilim dalları ile çok erken yaşlarda tanışmış oldu.
İbn Sina çocukluk çağı ile ilgili şöyle diyor: "Babam çocukluktan itibaren beni hocaların yanına gönderip Kur'an-ı Kerim ve edep öğrenmemi sağladı. 10 yaşımı doldurduğumda Kur'an-ı Kerim ve edepte üst seviyelere ulaştım. Öyle ki hocalarım ve öğretmenlerim bile bildiklerimden şaşırıyorlardı. O dönemde dönemin bilimleriyle ilgili yeni şeyler bilen Ebu Abdullah Nateli adlı bir şahıs Buhara'ya gelmişti. Babam onu benim ondan yeni bir şeyler öğrenmem umuduyla evimize davet etti. Natel bizim evimize geldiğinde İsmail Zahit adlı hocam nezdinde fıkıh öğreniyordum. Ben onun en iyi öğrencisi olup o dönemin bilim adamlarının uzmanlık alanı olan bilimsel tartışmalarda ileri seviyedeydim. Evimize gelen Nateli ise bana mantık ve geometri öğretti. Daha sonra benim bilim öğrenmekteki yeteneğimi görünce babama bu çocuğu bilimden başka bir işe göndermemesini istedi. Zaten ben kendim de ona bilim edinmekten başka bir meslek seçmek istemediğimi söyledim. O günlerde hep Nateli'nin söyledikleri üzerine düşünüp aklımda hep verdikleri derslerin daha da aydınlatılması için kafa yoruyordum. Sonunda onun yanında mantığı öğrendim ve buna ilaveten yavaş yavaş hocamdan öne geçtiğimi anlamış oldum. Nateli hocam Buhara'dan gittiğinde ilahi ve doğa bilimleri alanında araştırmaları yapmaya başladım. İşte bu dönemden itibaren tıbba olan ilgimin farkına vardım. Kadim hekimlerin yazdıklarının hepsini okudum ve kısa bir zaman içerisinde zor sayılmayan bu bilim dalını da iyice öğrenmiş oldum. Yine bu süre içerisinde büyük başarılar elde ettim. Öyle ki tıp alanındaki tanınmış isimler bile benim nezdimde tecrübelerini arttırmaya başladı.
Ebu Ali Sina 16 yaşındayken tıp okumaya başladı. Daha ilginci ise Ebu Ali Sina'nın tıp bilimini basit bir bilim dalı olarak saymasıdır. Ancak bu onun yüksek zekası ve yeteneğinin göstergesidir. Onun açısından matematik ve metafizik gibi bilim dalları tıp dalına göre çok daha karmaşık ve zordu. Hekim Ebu Ali Sina tıp alanında temel kuramları öğrendikten sonra yeni tedavi yöntemlerini bulmaya başladı. O, tedavi için kullanılan bitkiler ve sülükler gibi hayvanların özellikleri ve faydalarını titiz bir şekilde araştırıp, bunun yanı sıra hastaların asıl sorunlarının köküne inmesi için dakik teşhis süreçleri uyguluyordu. Bu yüzdendir ki hemen çok ünlü bir hekime dönüştü. O, tıbbin yanı sıra mantık ve felsefeyle de haşır neşir olup, yaklaşık 1,5 yıl kadar felsefi konular, özellikle de Aristo felsefi üzerine çalışmalar yaptı. Ebu Ali Sina bu hususta şöyle diyor: "Bu süre zarfında uyuyabildiğim çok az gece oldu. Yine bugünlerde okumaktan başka bir şey yaptığım çok az olduğunu söyleyebilirim." İşte Ebu Ali Sina böyle azimli bir şekilde günden güne gelişmeye devam etti. Kimilerine göre o bu yolda birçok hastayı da ücret almadan tedavi etti.
Tahran Radyosu.
İbn Sina 18 yaşındayken sultanlar ve padişahlar tarafından bile tanınmaya başladı. İbn Sina Samani padişahı Mansur'un tedavisi zor hastalığına tedavi etmeyi başararak onun kütüphanesinden yararlanma şansı buldu. İbn Sina bu hususta şöyle diyor: "O kütüphanede çoğu insanların adını bile duymadığı kitaplar ile karşılaştım. Zaten ben kendim de o güne kadar o kitapları görmemiştim. O kitapları okuyarak büyük faydalar elde ettim."
Ebu Ali Sina döneminde yaşanan siyasi gelişmeler ve çatışmalar yüzünden farklı şehirlere ve bölgelere sefer yapmak zorunda kaldı. Kimi zamanlar bölge hakimleri tarafından takdirle karşılanıp rahat rahat Kanun ve Şifa adlı bilimsel kitapların yazmasına odaklandı. Kimi zamanlarda hakimlerin öfkesine maruz kalıp hapis bile yattı. Kimi zaman bir köyden diğerine kaçmak zorunda kalıp gizli bir hayat sürdürmeye mahkum oldu. Ancak bu büyük alim döneminin tüm gelişmelerine, acılarına ve zorluklarına rağmen kendi yüce hedeflerinden uzaklaşmadı. Onun hedefi yeni bilimlerin keşfi ve yaygınlaştırmasıydı. Ebu Ali Sina, Cüzcani ve Behmanyar Merzban gibi usta öğrenciler yetiştirmeyi bile başardı.
Hekim İbn Sina'nın engebeli ve çalkantılı hayatı onu ümitsizliğe ve durmaya zorlayamadı. İbn Sina huzurlu dönemlerinde sultanların saraylarında tıp alanının altın eseri olan Kanun kitabını ve felsefe ve mantık alanındaki altın eseri olan Şifa kitabını yazdı. Bu kitap dünyaca ünlü kitaplar haline geldi. Kanun kitabı yaklaşık 7 ciltten oluşan İbn Sina'nın tıp alanındaki en meşhur kitabıdır. Bu kitapta genel olarak tıp bilimi ve özel olarak da tıbbın tarihi ve yapısı, kozmoloji, mizaç bilimi, ahlak, ilaçlar, patoloji, özel hastalıklar, anatomi, ilaçların karışımı ve diğer tıbbi temel düşünceler ve kavramlar ele alınmıştır. İbn Sina Kanun kitabında özellikle de insan vücudunun fizyolojisini ve onun hastalık ve sağlık nedenlerini ele almaktadır. İbn Sina bu kitapta tıp bilimini sağlığın incelenmesi ve sağlığın geri kazandırılması sanatı olarak tanımlamaktadır.
Bu büyük alim Kanun adlı eserinde 800 kadar ilaç mahiyeti taşıyan maddeyi sıralayarak bu listeyi alfabetik olarak hazırlamıştır. Bu maddeler arasında bitkisel, madensel ve hayvansal ilaçlar göze çarpmaktadır. Ebu Ali Sina bu kitabında listelerin ardından ise yeni ilaçların karışımı ve formüllerine de değinmektedir. Bu bölümde ilaçların hazırlanması, test edilmesi, denetim altında tutulması ve etkileme şekilleri de alınmıştır. Örneğin neyin ilk olarak ilacın hazırlanmasına dair tarifler, sonra da bu ilaçların nasıl insan üzerinde denileceğine dair bilgiler verilmiştir. Bu kurallarda ilaçların kullanılacağı miktarına ve nasıl hastanın vücuduna aşılanması gerektiğini de denilmiştir. Ebu Ali Sina bu kitabında 650 kadar karışımlı ilacın formülünü vermiştir. Bu büyük hekim bu karışımları için geleneksel Arap, Hint ve Yunan tıp bilimleri bilgilerinden yararlanmıştır. Ebu Ali Sina bu karışımlar hususundaki görüşlerini de bildirerek türlü türlü ilaç hazırlama ve karıştırma yöntemlerini de deneyerek kimi hususlarda kendine özgü yöntemlerin kullanılmasını önermiştir.
Hekim İbn Sina Kanun adlı eserinin devamında kimi tedavi yöntemlerinin etkili olup olmadığı hususunda da görüşlerini belirtmiştir. Ayrıca ilaç karışımları ve onların geçmişiyle ilgili de bazı bilgiler vermiştir. Şeyhülreis Ebu Ali Sina'ya göre karışık formüle sahip ilaçlar özel ve basit ilaçlara göre daha güçlü ve daha etkilidir. Şeyhülreis lakaplı İbn Sina'nın kanun kitabı 1025 yılında Arapça olarak yazılan çok değerli bir tıp kitabıdır. Bu kitap aslında modern tıp bilimini oluşturup günümüzde bildiğimiz tıbbi kavramların temellerini meydana getirmiştir. Kanun kitabı 12. ve 13. yüzyıllarda İngilizce, Yunanca, Almanca ve Hintçe ve diğer dillere çevrilen bir kitaptır. Bu kitap yüzyıllar boyunca tıp alanında çok değerli bir kaynak olarak kullanılmış. Hatta 18. yüzyıla kadar dünyanın tanınmış eğitim ve öğretim merkezlerinde tıp alanındaki ana kaynaklardan sayılmıştır. Zaten batıda 14. ila 16. yüzyıla kadar bu eser o kadar ün yaptı ki bu kitaba tıp biliminin şehzadesi adı verildi.
Ebu Ali Sina 57 yıllık değerli ömründe tıp, felsefe, mantık ve ilahiyat alanında birçok el yazması eser geriye bıraktı ve dünyayı kendini tevazu ve bilimi karşısında hayran bıraktı. Çoğu tarihçiler açısından İbn Sina İslam dünyasının en büyük alimlerinden olup batıda da en etkili bilim adamlarından olmuştur. Bu yüzdendir ki ay üzerindeki bir yanardağ ağzı ve bir de bitki türü onun adıyla anılmaktadır. İran ise 2009 yılında İranlı alimler ve bilim adamlarının heykellerinden oluşan dörtlü bir heykeli Viyana'daki Birleşmiş Milletler Bürosu'na hediye etti. Bu heykeller Ömer Hayyam, Ebu Reyhan Biruni, Muhammed Zekeriya Razi ve Ebu Ali Sina'ya aittir. Bu heykellerde her bilim adamı yaptığı bilimsel faaliyetleri alanında özgün bir kitabı ile görülmektedir. Tüm bu bilim adamları ve alimlerimize Allah'tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve hürmet ile anıyoruz.
Değerli dinleyiciler, İbn Sina'nın doğum günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik. Bu arada bizleri www.parsuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Selman Rushdie kendi şeytani bıçaklarının yaralısı.
Geçen haftalarda Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Selman Rushdie bir genç tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Bu sohbetimizde Selman Rushdie'ye saldırı nedenleri ve buna bizzat kendisinin sebep olduğu sebeplerine değineceğiz.
Eylül 1988'de İngiliz tarihinin en tartışmalı kitaplarından biri yani Çirkef Şeytan Ayetleri kitabı sömürgeci sistem, finansman yardımları ve propagandalarıyla yayınlandı. Bu kitap sulta düzeninin en son hilesi olarak İslam'ın parlayan çehresini hedef almak amacıyla yayınlandı. Avrupa'nın geniş ve medyatik reklamları sayesinde İngiltere'de yılın en iyi kitabı seçilmesiyle Şeytan Ayetleri kitabının çok hızlı ve anormal bir şekilde şöhret olmasına sebep oldu. Aynı zamanda İslam peygamberinin kutsal varlığına yapılan bu büyük hakaret ve saygısızlık, dünya Müslümanlarının öfkesine ve Pakistan, Hindistan, Sudan, Afganistan, Lübnan, Kenya, Tayland, Tanzanya, Endonezya, Singapur, Venezuela ve İran'da protesto gösterilere neden oldu.
Selman Rushdie'nin yazdığı Şeytan Ayetleri romanı hayal ürünü hikayeler şeklinde Müslümanların inançlarını alay alan ve Yüce Allah'a ve ilahi peygamberliğe hakaret eden küfür içerikli bir kitaptır. Bu yüzden İmam Hümeyni 14 Şubat 1989 tarihinde Selman Rushdie'nin mürted olduğuna dair tarihi fetvasını yayınladı. İmam Hümeyni sömürgeci sistemin başlatmak istediği akımı etkisizleştirerek aynı zamanda Müslüman hükümetler ve diğer ilahi dinleri izleyenleri sulta düzeni ve batı ile Siyonistlerin şeytani düşünce odalarının dört dörtlük medyatik ve propagandasal savaşı hakkında uyardı. İngiltere polisi imamın fetvasından hemen sonra Selman Rushdie için yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Mürted yazar, imamın fetvası ardındaki ilk 6 ayda 56 kez ev adresi değiştirdi ve 2002 yılına kadar 13 yıl gizli yaşam sürdürdü.
Fransız vatandaşı Lübnan asıllı Mustafa Mahmud Mazi, İmam Hümeyni ünlü fetvasından 6 aydan biraz sonra ilk kez 5 Ağustos 1989 tarihinde Selman Rushdie'nin gizlendiği yeri tespit ederek 4 günlük konaklanma hedefiyle Selman Rushdie'nin bulunduğu otele gitti. Oteldeki 3. gününde hizmetçi kadınlar Selman Rushdie'nin giriş çıkışları hakkında sorular sorunca şüphe uyandırdı. Bunun üzerine İngiltere istihbarat ve güvenlik güçleri otele gidince o da patlattığı bombayla tutuklanmasını engelledi.
Şeytan Ayetleri romanının mürted yazarı 2018 yılının ilk aylarında Fransa'ya giderken şöyle konuştu. 30 yıl geçiyor, şimdi her şey yolunda. Ben o zaman 41 yaşındaydım ve şimdi 71 yaşındayım. İnsanları endişelendiren konuların çok çabuk değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiden sonra korkmak için başka sebepler vardır. Bu sözleri üzerinden 4 yıldan az bir süre geçerken 12 Ağustos gecesinde 24 yaşında Hadi Matar adlı bir gencin Selman Rushdie'ye saldırdığı haberi manşetlerde yerini aldı. Amerika New Jersey eyaletinden olan Hadi Matar, 12 Ağustos tarihinde Şeytan Ayetleri kitabın mürted yazarı Selman Rushdie'ye bıçakla saldırarak onu hastanelik etti ve böylece İslam dünyasının canlı olduğu ve kendi ilke ve temellerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterdi.
Şeytan Ayetleri romanı birçok insanı hidayet gemisine bindiren ve asırlar boyu süren olayların dalgalı denizinde ilerleten ve halen zaman okyanusunda ilerleyen Resulullah Efendimizin muazzam şahsiyetine büyük saygısızlıktır. Gemide La İlahe İllallah bayrağı dalgalanırken Muhammed Resulullah da aynı ihtişam ve azametle geminin dümeninde onu ilerletiyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şahsiyetinin ihtişamı o hazretin insanlık toplumuna sunduğu hizmetlerdedir. Resul-i Ekrem yüce, hekim, müdebbir ve güçlü Allah'ı insana tanıtarak onu şirk, putperestlik, hurafe ve büyü zincirinden kurtardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanlık yaşamının karanlıklarında aydınlık ve nura bir pencere açtı ve insana hakikati aramakla aklın aydınlığı sayesinde karanlık ve zulmetten kurtulabileceğini öğretti. O hazret bizzat kendisi muhalifleriyle mantıkla karşılaşıyordu ve Yüce Allah'ın buyurduğu gibi eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin buyururdu.
Uzun yıllardan beri bazı batı medya çevresi kendi hükümetleriyle koordineli olarak İslam ve Resulullah'tan gerçekçi olmayan ve çarpıtılmış bir imajı sunmayı amaçlıyor ve planlıyor. Bu komplolar doğrultusunda genelde Müslümanlar batı medyası ve Hollywood'da şiddet, aşırılık yanlısı insanlar olarak gösteriliyor. Fakat bu İslam düşmanlığının ardından birçoklarında İslam'ı daha fazla tanımak ve Resulullah'ın hayat tarzı hakkında daha fazla bilgi edinme motivasyonu oluştu.
Tahran Radyosu.
Müslüman olmayan İngiliz bayan Karen Armstrong ise bu insanlardan biridir. Kendisi Salman Rushdie tarafından Resulullah'a yapılan saygısızlıklar ve hakaretler nedeniyle Muhammed adlı kitabı kaleme aldı ve hür düşünen batılı bir düşünür olarak Resulullah'ın insanlık tarihindeki etkin ve ihtişamlı şahsiyetini itiraf etti. Bu kitapta hakikatlerin beyan edilmesi ise bizzat gerçekleri tahrif etmek isteyen Batı'nın propaganda aracına büyük bir yenilgidir. Karen Armstrong bu kitabı telif etme sebebinin İslam dinini savunmak ve Batılı Hristiyanları Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında aydınlatmak olduğuna işaretle çağımızın batılı insanının Hazreti Muhammed'in taliminden bu çetrefil dünyada hidayet yolunu bulmak için yararlanması gerektiğini söyledi.
Eylül 2001 tarihinde Amerika'da dünya ticaret ikiz kulelerine yapılan saldırı ve İslam ile kıymetli peygamberine saldırıların yoğunlaşması ardından kitabını daha önce yazan bayan Karen Armstrong ise kitabının ön sözünü değiştirdi. Yeni ön sözünde yapılan şiddetlerin İslam ve Muhammed'in ruhu ile çeliştiğine değinerek şöyle yazdı. Allah'a karşı teslimiyet anlamına olan İslam kelimesi selam kökünden ve barış anlamından alınmıştır. Peygamberin yöntemi de bu ilkeye dayanırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görevine başladığında cahiliye geleneklerinden olan kan akıtmak, kin ve intikamın kökünü kuruttu. Büyük bir dikkat ve zeka ile olayları yorumlayıp onlara kendi dönemindeki insanlardan çok daha ileri ölçüde uygun cevaplar buldu.
Bayan Armstrong şöyle devam ediyor. Hazreti Muhammed'in tüm yaşamı bizim her şeyden önce bencillik, nefret ve başkalarının düşüncelerini göz ardı etmekten sakınmamızı gösteriyor. Ancak bu şekilde halkın yan yana yaşayabileceği güvenli ve kararlı bir dünya oluşturabiliriz. İnsanlığın her türlü baskı ve eşitsizlikten uzak, rahat yaşayabileceği bir dünya.
Tabii ki Müslümanların kutsal ve seçkin simalarını propaganda ve yaygaralarla tahrip etmek her zaman İslam düşmanlarının bu semavi dinin simasını zedelemek için kullandığı psikolojik savaşın yöntemlerinden biridir. Bu çirkin yöntemle İslam'ın duru ve güçlü düşünceleri ve mantığı karşısında aciz olan Batı'nın propaganda düzeni hiciv, saygısızlık veya yaygaraya yöneliyor.
Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de durum aynıydı. Mekke müşrikleri Resul-i Ekrem'in mantıklı ve akıllı davranışlarını görünce kendi davranışlarını eleştirmek yerine o hazretin sözlerinin duyulmaması için bir yandan ortam yaratmaya ve tantana koparmaya başlarken diğer yandan da sade ve görünüşe aldanan insanları da kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Bu hikaye ise günümüzde kadar süre gelmiştir. Batı'da böyle bir tutumla İslam'ın başlıca şahsiyeti yani Resul-i Ekrem'in kişiliğini tahrip etmekle Müslümanlar ve diğer insanların şüpheye düşmesini ve böylece kendi sapkın ve yanlış düşüncelerini halka empoze etmeye çalışıyorlar. Onlar temelsiz iftira ve saygısızlıklarla insanların İslam hakkında düşünmelerini engellemeye çalışıyorlar.
İlginç olan ise İslam'ın kıymetli peygamberi Resulullah Efendimiz hakkında hakaret içerikli çirkin karikatürlerin yayınlanması ve tekrar basılması ise ifade ve beyan özgürlüğü bahanesiyle yapılmasıdır. Avrupalı hükümetler kendi ülkelerini özgürlüğün beşiği biliyor ve bu sözde özgürlüğü ise dini kutsallıkları da aralarında olan her şeye öncelikli olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Fakat eğer özgürlük insanların en yüce ve en önemli değerlerini tahrip etmek için çalışılırsa yanlış yola sapar ve insanlık toplumunun ruhuna ihanet eder.
Özgürlük adı altında insanlığın en iyi ülküleri ve manevi kaynakları yok edilemez. Dünyadaki hiçbir hukuk sisteminde herhangi bir fikrin ifade edilmesi tamamen ve mutlak anlamda serbest değildir. Her ülke ideolojinin türüne ve ahlaki ilkelerine bağlılık düzeyine göre ifade özgürlüğü için sınırlar belirlemiştir. Dünyanın bütün aydınları insanın eylem ve davranışları da tamamen ve mutlak anlamda özgür olmayacağı konusunda hemfikirdir.
Bazı haberler Salman Rushdie'ye korumanın milyon dolarlık maliyeti nedeniyle bu eylemin batılıların kendileri tarafından yapılmış olabileceği yönünde. Fakat her halükarda bu olayın meydana gelmesi İslam dünyasının en büyük şahsiyeti olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak için bir kıvılcım olabilir. Artık dünyanın alemlere rahmet olan bu büyük insanının gerçek yüzünü öğrenmesinin zamanı geldi ve hiç şüphesiz dünyanın onun yüce öğretilerine ihtiyacı vardır.
Değerli dinleyiciler, Mürted Salman Rushdie'nin yazdığı kitap nedeniyle saldırıya uğramasının aslında bizzat kendisinin kendisine saldırıya sebep olduğuna dair hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İranlı öğrencilerin Dünya Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarını kazanmasını tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak'ın tüm ana siyasi akımları diyalog ve etkileşim yoluyla mevcut siyasi sorunlardan çıkış yolu üzerinde anlaşmalıdır dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Erbayin merasimi hakkında vurgulamalarda bulundu. Ukrayna'nın İran Büyükelçisi Tahran'daki görevinin sona ermesi münasebetiyle yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İran şirketlerini savaştan zarar gören bölgeleri yeniden inşa etmeye davet etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Afrika turu başladı. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Hacizade bugün füze ve insansız hava aracı ihracatçısı konumunda olan bir ülkeyiz dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili iddialarını tekrarladı. İran, Afganistan'daki selde ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, yaptığı konuşmada direnişin 2000'deki zaferi Büyük İsrail Projesi'ni sona erdirdi dedi. Filistin İslami Cihat ve Hamas liderleri önemli toplantı gerçekleştirdi. İşgalci Amerika, Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor ve Amerika Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye F-16'nın satışına karşı çıktı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.